Ayrım 22.
Bir şeyi kabul etmek, onu değiştirmeyi reddetmek demek değildir. Aslında bunun tersi doğrudur. Kabul etmediğin bir şeyi değiştiremezsin. Özellikle kendi içinde ve tabii ki kendinin dışında. Bu nedenle her şeyi kabul etmek, senin içindeki tanrısallığın kutsal bir şekilde görünmesidir. Sonra kendini onun yaratıcısı olarak ilan edebilirsin ve ancak ondan sonra onu yaratmamış olursun. Ancak o zaman içindeki yeni bir şey yaratma gününü tanıyabilirsin. Bir şeyi kabul etmek, onunla uzlaşmak demek değildir. Sadece onunla uzlaşsan da, uzlaşmasan da onu kucaklamaktır. Bizim kötüyü de kucaklamamızı mı isterdin? Başka türlü onu nasıl iyileştirebilirsin ki? Önceden değiş tokuş yapmıştık. Evet, ve bir kez daha yapmalıyız. Tekrar ve tekrar bu gerçekleri sizinle paylaşacağım. Tekrar ve tekrar onları gerçekten duyana dek onları duyacaksınız. Eğer beni, kendimi tekrarlarken yakalarsanız, bunun nedeni kendinizi tekrarlamanızdır. Sizi tekrar ve tekrar kedere, sefalete, hezimete götüren her hareketi, her düşünceyi tekrarlıyorsunuz. Fakat içinizdeki bu şeytana karşı zafer kazanılabilir. Elbette şeytan yoktur. Daha önce pek çok kereler tartıştığımız gibi burada mecaz kullanıyoruz. Sahip olmadığınız bir şeyi nasıl iyileştirebilirsiniz ki? Onun gitmesine izin vermeden önce bir şeyi sıkıca kavramalı, gerçekliğiniz içinde iyice tutmalısınız. Anladığımdan pek emin değilim. Anlamama yardım et. Tutmadığın bir şeyi düşüremezsin. Bu nedenle de gözlemle. Sana büyük bir neşenin memnun edici dalgalarını getiririm. Tanrı tamamen kabullenicidir. İnsanlar çok beklentilidir. İnsanlar birbirlerini sadece başkaları şunu ya da bunu yaparlarsa severler. Dünyayı sadece hoşlarına gittiği sürece severler. Beni sadece sevdiklerinde severler. Tanrı'nın beklentisi yoktur. Tanrı kabullenir. Herkesi ve her şeyi. Bunun istisnası yoktur. Tamamen kabullenici olmak kulağa tamamen sevmek gibi geliyor. İkisi de aynı şey. Aynı deneyimi tanımlamak için farklı kelimeler kullanıyoruz. Sevgi ve kabullenme birbirleriyle değiştirilebilen kavramlardır. Bir şeyi değiştirmek için öncelikle onun orada olduğunu kabul etmelisiniz. Bir şeyi sevmek için de aynısını yapmalısınız. Kendinizin olmadığını iddia ettiğiniz, inkar ettiğiniz bir parçasını sevemezsiniz. Sahiplenmek istemediğiniz birçok parçanızı inkar ediyorsunuz. Bu parçanızı inkar ederek kendinizi tamamen sevmeyi de imkansız hale getiriyorsunuz ve böylece bir başkasını sevmeyi de. Deborah Ford bu konuda Işık Avcılarının Karanlık Yanı isimli bir kitap yazmıştı. Bu ışığı arayan fakat kendi karanlıkları ile nasıl başa çıkacaklarını bilmeyenler, oradaki armağanı görmeyenler hakkında bir kitaptır. Bu kitabı herkese tavsiye ederim. İnsanların hayatlarını değiştirebilir. Kabullenmenin neden bu kadar kutsayıcı olduğunu çok açık ve anlaşılır terimlerle açıklamaktadır. Kabullenmek kutsayıcıdır. O olmadan kendinizi ve başkalarını lanetlerdiniz. Fakat sevgi ve kabullenme yoluyla yaşamları sizinkiyle ilişkili olan herkesi kutsarsınız. Tamamen sevgi dolu ve tamamen kabullenici olduğunuzda tamamen de kutsayıcı olursunuz. Ve bu sizi ve diğer herkesi tamamen neşeli kılar. Her şey beraberce akar, her şey başka her şeyle bağlantıya geçer ve siz de Tanrı'nın beş tutumunun hepsinin de tek ve aynı olduğunu görmeye ve anlamaya başlarsınız. Tanrı'nın tamamen kutsayıcı olması hiçbir şeyi suçlamamasından ve kınamamasından gelir. Tanrı'nın dünyasında suçlamak, kınamak diye bir şey yoktur. Sadece tavsiye vardır. Hepinize gerçekten kim olduğunuzu bilmek ve deneyimlemek için yaptıklarınız hakkında tavsiye verilmektedir. Annem ne zaman yakınlarında kötü bir şey olacak olsa hemen Tanrı kutsasın derdi. Diğer herkes Tanrı belasını versin derken annem Tanrı kutsasın derdi. Bir gün ona bunun nedenini sordum. Bana nasıl olup da böyle bir soru sorduğumu pek anlayamamış gibi baktı. Sonra Küçük bir çocuğa bir açıklama yapan birinin sevgisi ve sabrı ile şöyle cevap verdi. Tanrı'nın onu lanetlemesini istemiyorum. Tanrı'nın onu kutsamasını istiyorum. Onu daha iyi hale getirecek tek şey budur. Annen farkındalığı oldukça yüksek bir insandı. Pek çok şeyi anlamıştı. Şimdi git ve hayatındaki her şeyi kutsa. Unutma ki sana sadece melekler gönderdim ve sana sadece mucizeler getirdim. Kişi nasıl kutsayabilir, bunun nasıl olduğunu ve bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bir şeye en iyi enerjisini, en yüce duygularını verdiğinde onu kutsamış olursun. Savaş gibi, şiddet gibi, açgözlülük gibi, zalim insanlar, insanlık dışı politikalar gibi nefret ettiğim şeylere de mi en iyi enerjimi, en yüce duygularımı vermeliyim? Anlamıyorum. Bu şeyleri kutsayamam. Fakat eğer bu şeyler değiştirileceklerse gereken kesinlikle en iyi enerjilerin ve en yüce duygularındır. Anlamıyor musun? Lanetleyerek hiçbir şeyi değiştiremezsin. Gerçekte kelimenin tam anlamıyla tekrarlanması için onu lanetlemiş olursun. Sebepsiz öldürmeleri, sınır tanımayan ön yargıları, yaygın şiddeti, kontrolden çıkmış açgözlülüğü mü lanetlememeliyim? Hiçbir şeyi lanetlememelisin. Hiçbir şeyi mi? Hiçbir şeyi. Sana yargılama ki sen de suçlanmayasın diyen öğretmenler göndermedim mi? Evet, eğer hiçbir şeyi suçlayıp kınamazsak her şeyi uygun bulabiliriz. Suçlamaktan kaçınmak, değiştirmeye çalışmaktan kaçınmak anlamına gelmez. Bir şeyi suçlamaman, onu uygun buluyorsun anlamına gelmez. Sadece onu yargılamayı reddediyorsun demektir. Gene de başka bir şeyi seçebilirsin. Değiştirme seçeneği her zaman öfke nedeniyle meydana çıkmak zorunda değil. Aslında gerçek bir değişikliğe neden olma, şansın öfkenin ne kadar aza olduğu ile doğrudan orantılıdır. İnsanlar genellikle öfkelerini değişiklik arayışlarını doğrulamak ve yargılamaları da öfkelerini doğrulamak için kullanıyorlar. Yargılarınızı doğrulamak amacıyla pek çok oyun oynayıp gözle görülür acılara neden oluyorsunuz. Çoğunuz ilişkinizi bu şekilde bitiriyorsunuz. Sadece ben tamım, bu ilişki şu haliyle artık bana yaramıyor deme sanatını öğrenemediniz. Önce yaralamak, sonra yargılamak, daha sonra da yapmayı istediğiniz değişikliği bir şekilde doğrulamak amacıyla öfke göstermekte ısrar ediyorsunuz. Sanki öfkelenmeden istediğinizi elde edemezmiş, hoşlanmadığınız bir şeyi değiştiremezmişsiniz gibi. Böylece bu konuda her tür oyunu oynuyorsunuz. Şimdi size şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı kutsayın. Kutsayın. Kutsayın ve size zulmedenler için dua edin. Onlara en iyi enerjilerinizi, en iyi düşüncelerinizi yollayın. Her insanı ve yaşamda karşılaştığın her durumu bir hediye, bir melek, bir mucize olarak görebilir hale gelinceye dek bunu yapamazsın. Bu yapabilir hale geldiniz mi minnettarlığın tamlığına ulaşacaksınız. Tümüyle minnettar hale geleceksiniz. Tanrı'nın 5. tutumu ve çember kapanacak. Minnettar olma, şükran duyma hissi önemli bir eleman değil mi? Evet, minnettarlık her şeyi değiştirebilen bir tutumdur. Bir şey için minnettar olmak, ona karşı koymaya son vermek, onu bir armağan olarak görmek ve tanımak demektir. Hatta bu armağan görünür olmasa bile. Buna ek olarak daha önce de öğretildiği gibi bir deneyim, bir durum ya da meydana gelen bir sonuç için minnettar olmak, kendi gerçekliğinizi yaratmada güçlü bir araç ve usta olmanın kesin bir işaretidir. Sanırım bu kadar güçlü olduğu için 5 tutumun ilki olarak minnettarlığı saydın. Aslında tıpkı Tanrı ile dost olmanın 7 adımı gibi Tanrı'nın 5 tutumunun olağanüstülüğü de bu adımların sırasının ters çevrilebilmesindedir. Tanrı tamamen minnetkar, kutsayıcı, sevgi dolu ve neşelidir. Burası benim en sevdiğim, şimdiye kadar duyduğum en güçlü duayı söylemenin tam yeri. Bu sorunun benim için çoktan çözüldüğünü anlamamda bana yardım ettiğin için teşekkür ederim Tanrım. Evet, bu güçlü bir duadır. bir daha sorunlu olarak yargıladığın bir koşul ya da durumla karşılaştığında sadece o sorunun çözümü için değil, sorunun kendisi için de minnettarlığını belirt. Böyle yaparak o soruna bakış açını ve onun hakkındaki tutumunu da hemen değiştirebilirsin. Sonrasında tıpkı annenin yaptığı gibi onu kutsa, ona en iyi enerjilerini ve en yüce düşüncelerini ver. Böylece onu dostun yaparsın, düşmanın değil. Bu da seninle çatışmaktansa sana destek olur. Sonra onu kabul et ve kötüye direnme. Çünkü direnç gösterdiğin şey kalıcı olur. Sadece kabullendiğin şeyi değiştirebilirsin. Şimdi onu sevgiyle sar. Deneyimlediğin şey ne olursa olsun, her istenmeyen deneyimi de kelimenin tam anlamıyla sevebilirsin. Bir anlamda ölene dek seversin. Son olarak neşeli ol. Çünkü doğru ve mükemmel sonuç elindedir. Hiçbir şey neşeni senden uzaklaştıramaz. Çünkü neşe senin olduğun ve hep olacağın şeydir. Bu nedenle bir sorunla karşılaştığın her seferde neşeli bir şey yap. Tıpkı Kral ve Ben müzikalinde Anna'nın söylediği şarkının sözleri gibi. Islıkla mutlu bir melodi tuttururum ve her an melodideki mutluluk beni korkmadığıma inandırır. İşte anladın, mükemmel bir şekilde anladın hem de. Her gün, her an bu yaklaşımı uygulayan bir arkadaşım var. Başka insanların olaylar karşısında takındıkları tutumları ne kadar kolay ve çabuk değiştirebileceklerini görmelerine yardım ederek ve böyle bir değişikliğin hayatlarında nasıl bir fark yaratacağını göstererek onları iyileştirmektedir. Adı Jerry Jampolsky. Tam olarak söylemek gerekirse Gerald G. Jampolsky, tıp doktoru ve sevgi korkuyu bırakmaktır diye müthiş bir kitap yazmıştır. Jerry, Kaliforniya, Sausalito'da tutumsal iyileşme merkezini kurmuştur ve şimdi tüm dünyada çeşitli şehirlerde 130 kadar bu tarz klinik vardır. Ondan daha kibar, daha nazik bir insana rastlamadım. Her şey hakkında olumlu bir tutum takınmayı benimser. Ama her şey hakkında. Şimdiye dek evinde hiç cesaret kırıcı bir söz işitmedim. Ondaki bu özellikle çok dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra Jerry'nin hayat ile ilgili hakkındaki tutumu da oldukça ilham vericidir. Nancy ve ben, Jerry ve onun harika ve becerikli eşi Diane Crinkino ile karşılaşabileceği gibi onun evine gelen misafirlerden biriyle kişisel bir fikir anlaşmazlığım olmuştu. Özür dilerim ama o sırada bunun üstesinden gelemediğimi söylemek zorundayım. Yollarda geçen aylar sonrasında yorgun ve tükenmiş olduğumdan bu duruma pek de barışçıl bir şekilde uyum sağlayamamıştım. Çalkantılı bir dönem geçirdiğimi gören Jerry, yardım etmek için yapabileceği bir şey olup olmadığını sordu. Onu tanıyan herkesin size söyleyebileceği gibi bu Jerry'nin ne zaman çevresinde rahatsız bir durum yaşayan birisini görse sorduğu bir soruydu. Kendisine daha önceden evine gelen diğer misafir ile aramda geçen konuşma hakkında olumsuz duygular hissettiğimi söyleyince Jerry kendisinin Diane'ın o kişinin ve benim oturup durumu bir gözden geçirmemizin ve neyin bu durumu düzeltebileceğini bulmaya çalışmamızın yararlı olabileceğini önerdi. Sonra durumu incelemeye yönelik bir soru sordu. Bu durumu düzeltmek mi yoksa kafanın bu olumsuz duygulara takılı kalmasını mı istiyorsun? Bu olumsuz duyguları korumak için bilinçli bir karar vermediğimi fakat bu olayı geride bırakmakta zorluk çektiğimi söyledim. Jerry gayet nazik ve sakin bir sesle, "Öyleyse her şeyin senin bu konudaki tutumuna bağlı," dedi. "Bu durumdan çok olumlu bir şey çıkarmak gayet olası. Görelim bakalım bu olumlu şey neymiş?" Önerdiği konuşmayı yaptık. Onun ve Diane'ın yardımları sayesinde ben ve tartıştığım diğer konuk tekrar sevgi yoluna girmede ilk adımları attık. Kendi merkezim ve gerçekte kim olduğumla olan ilişkimi kaybettiğimden şikayet ettim. Bir dönemde Jerry'nin yanımda olmasına minnettardım. taraf tutmadan, yargılamalarda ve sert ve kesin müdahalelerde bulunmadan sadece olaylara farklı bir şekilde bakmak ve kendime diğer kişilerin görüş açılarını da görme fırsatı tanımam için önerilerde bulundu. Diane ve Jerry sadece o anı iyileştirmede çok büyük bir rol oynamakla kalmamışlar, aynı zamanda tutumsal iyileştirme prensiplerini günlük hayata uygulamak için gerekli araçları da bana vermişlerdi. Hepimiz zor zamanlarımızda yanımızda bir Jerry olacak kadar şanslı değiliz. Fakat Jerry'nin bilgeliğini yanımızda hissedebiliriz. İşte bu nedenle affetmek her şeyi iyileştiren en iyi yol. Adlı kitap hakkında bu kadar heyecanlıyım. Jerry Jankowski çarpıcı yapan onun bu olağanüstü tutumudur. Bu tutum her şeyi gözle görülür bir şekilde iyileştirmektedir. Hatta Jerry'nin görme problemini bile iyileştirmiştir. Onun yanında kaldığımız dönemde Jerry görme kabiliyetini kötü şekilde etkileyen bazı tıbbi sorunlar yaşamaktaydı. Orada olduğumuz günlerde bir ayakta tedavi programı geliştirmişti ve belki de görme kabiliyetini iyileştirmek yerine zayıflatan da bu dönemdi. Gerçekte bir gözünün görme gücünü tamamen kaybetme olasılığı vardı. Ama bunlardan hiçbiri Jerry'nin canını sıkmıyor gibi gözükmüyordu. Gene de bu konu üzerinde bir saniye bile düşünmedi. Tek yaptığı kafasını bununla meşgul etmemekti. Ameliyattan önceki günlerde bu konudaki her türlü tartışmadan kaçındı ve hatırladığım kadarıyla da hastaneyi yüzünde büyük bir gülümsemeyle terk etti. Her şey yoluna girecek dedi. Ne olursa olsun. O gün bir ustadan daha ders almıştım. Bir şeyi kabul etmek, onu benimsemek demek değildir. Sadece benimsemeden de, benimsemesen de onu kucaklamaktır. Evet, Jerry'nin yaşadığı deneyimi kabul ettiğini ve kutsadığını görebiliyordum. Bir şeye en iyi enerjini, en yüce düşüncelerini verdiğinde onu kutsamış olursun. Bu nedenle Tanrı'nın 5 tutumunu duyduğumda aklıma hemen Jerry geldi. O sürekli olarak bu tutumları takınan biriydi. İnsanlar bana kitaplarımın yayınlanmasından beri hayatımın nasıl değiştiğini sorup duruyorlar. Jerry Jampolsky gibi insanlarla karşılaşmak ve dost olmak beni derinlemesine kutsayan bir değişiklikti. Yıllar boyunca hayranlık duyduğum insanlarla bağlantıya geçmek ve kişisel ilişkiler geliştirmek, Tanrı ile sohbetler üçlemesini yayımlamanın en eğitici ve mütevazi sonuçlarından biridir. Bu olağanüstü insanlarda ustalaşmam gereken yanları gördüm. Onlar bana ilham verdiler. Tabii ki başka fırsatlar da vardı ve bunların arasında en önemlisi de Tanrı ile olan ilişkimdi. Şimdi Tanrı ile kişisel bir ilişkim var ve bu da sürekli olarak kendini iyi hissetme, her şeyi yapabilme, kişisel gelişim ve büyüme, insanı derinlemesine zenginleştiren bir ilham ve kesin bir sevgiden emin olma deneyimi yaşamama neden oldu. Bunun sonucu olarak hayatımın diğer her önemli aşaması da değişti. Artık bir ilişkiyi yaşamak hakkında düşündüğüm her şey farklılaştı ve kişisel ilişkilerimde bunu yansıtmaktalar. Diğer insanlarla olan karşılıklı etkileşimlerim neşeli ve tatmin edici olmaya başladılar. Tıpkı hayat arkadaşlığı ilişkisinde olduğu gibi. Bu yazıyı evliliğimin 5. yılında kaleme alıyorum. Bizim evliliğimiz neredeyse bir peri masalıdır. Başlangıçta muhteşemdi ve gün geçtikçe daha da muhteşem oldu. Bu sonsuza dek böyle gidecek demek değil. Böyle bir kehanette bulunamam. Çünkü ne Nancy'nin ne de benim üzerimde böyle bir baskı kurmak istemiyorum. Fakat ilişkimiz daha değişik bir hale dönüşse bile her zaman olağanüstü derecede dürüst, ilgi, şefkat ve sevgi dolu olacağına inanıyorum. Sadece ilişkilerim değil, aynı zamanda ruhsal ve bedensel sağlığım da gelişti. Şimdi 10 yıl önce olduğumdan daha iyi bir durumdayım. Kendimi yenilenmiş ve enerji dolu hissediyorum. Bir kez daha bunun hep böyle gideceği kehanetinde bulunmayacağım. Çünkü kendi üzerimde böyle bir baskı kurmak istemiyorum. Fakat sağlık durumumda bir değişiklik olsa bile içsel barışımda ve içimdeki neşede bir değişiklik olmayacak. Çünkü hayatımın ne kadar mükemmel olduğunu gördüm ve bundan böyle ne sorunlu sonuçlar ne de bu sonuçlara karşı mücadele etmeyeceğimi biliyorum. Servet hakkındaki anlayışım da değişti ve artık yokluk ve sınırlandırma olmayan bir dünya deneyimliyorum. Her ne kadar insanların çoğunluğunun bir alışkanlığı olmasa da her gün düzenli olarak başka insanların farklı tecrübeler edinmeleri için onlara yardım ediyorum ve servetimi kendimi ifade etmek, deneyimlemek ve tekrar yaratmak amacıyla uygun bulduğum amaçları, projeleri ve insanları desteklemek için sonuna dek paylaşıyorum. Ve evet, kişisel seviyede tanıma imkanı bulduğum pek çok harika öğretmen ve önsezi sahibi insandan ilham aldım. Onlardan insanoğlunun öne çıkmasına neden olan, onları kitlelerin üzerine çıkaran şeyleri öğrendim. Ün sahibi insanların ismini yıldız olmak ya da kendine paye çıkarmak için değil, bu değerli insanları yücelten şeylerin bizi de yücelteceğini bildiğimden saydım. Aynı sihir hepimizde var ve hayatlarını bir sihir gibi yaşayan insanlar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek kendi hayatımızı da aynı şekilde yaşayabiliriz. Biz rehberleriz. Birbirimizi öğrenmek için değil, kim olduğumuzu hatırlamak, tekrar bilmek için çağırıyoruz. Marianne Williamson böyle bir rehberdi. İzin verirseniz Marianne'dan ne öğrendiğimi anlatmak istiyorum. Cesaret. Daha yüce bir yürüyüş için gerekli cesaret ve teslim olma hakkında bana pek çok şey öğretmiştir. Şimdiye kadar ondan daha güçlü ya da ruhsal açıdan dayanıklı ya da daha büyük önseziye sahip hiç kimseyi tanımadım. Fakat Marianne sadece dünyaya bakış açısından bahsetmekle kalmamış, her gün bu bakış açısını yaşama uygulamak için yorulmadan çalışmıştır. İşte ondan öğrendiğim de buydu. Sahip olduğun bakış açısını yaşama uygulamak için yorulmadan çalışmak ve bunu cesaretle yapmak. Hareket geç, şimdi. Bir keresinde Marianne Wilson ile yataktaydım. Bunu size söylediğim için beni öldürecek ama doğru. Ve paylaştığımız bu zaman zarfında pek çok harika şey öğrendim. Pekala, belki de yatakta değil, yatağın üstünde demek daha doğru olur. Karım Nancy odaya girip çıkmakta, bavul toplarken bir yandan da bizimle gevezelik etmekteydi. Aslında Marianne'nin evinde oyalanıyor, birlikte o nadir ve değerli anlardan birini paylaşıyorduk. Ve sabah erkenden gitmeden önce Marianne ve ben onun yatağında oturmuş portakal suyu içip pasta tıkınırken hayat hakkında konuşuyorduk. Ona bu kadar senedir insanların hayatını böylesine olağanüstü bir yolla etkileyerek bu tehlikeli yolda ilerlemeye nasıl devam edebildiğini sordum. Bana yumuşak bir şekilde baktı fakat gözlerinde bugün bile hatırlayabildiğim bir güç vardı. Bu bir karar verme meselesi dedi. İnsanların sadece sözünü ettikleri seçimleri, yaptığın en önemli seçimleri yaşama aktarmakla ilgili. Sonra da bana meydan okudu. Sen bunu yapmaya hazır mısın? Diye sordu. Eğer hazırsan harika, eğer değilsen halkın gözünün önünden çekil ve uzak dur. Çünkü eğer insanlara ümit vermişsen bir örnek olmuşsun ve belli bir ölçüde liderlik yapmaya ya da en azından tüm varlığınla bunu denemeye istekli olmalısın demektir. Bunu başaramazsan insanlar seni affedebilirler. Fakat denemekten vazgeçersen seni affetmekte zorlanırlar.